Ayrım 5.
Vedat Demircioğlu'nu sürüklüyorlar polisler. Her biri bir bacağından sürüyor. Kafası taşlara çarpıyor. Ayağa kalk ulan, dikil. Tekmeliyorlar. Tekmeler etki yapmıyor artık. Bütün acılar önemini yitirmiş. Dikil. Değil, dikilmek doğrulamıyor bile. Yardım mı edip kaldırıyorlar. Biri sarsıyor Yaşar'ı. Zıpla diyor. Hiç olmayacak bir iş zıplamak. Ayaklarının yere değip değmediğini bile duymuyor. Nasıl zıplasın? Zıpla komünist, zıpla. Tekme atıyor biri. Bir yandan da düşmesin diye sıkıca omuzlarından tutuyorlar. Zıpla. Zıplayamıyorum. İstesem de zıplayamıyorum. Eşşoğlu eşek. Dünyayı değiştireceğiz dersiniz. Biz zıplamayı beceremezsiniz. Şöyle zıpla. İşte şöyle. Omuzlarından kavradı biri. Kucakladı. Ve kazık çakarcasını kaldırıp kaldırıp güp güp vurdu yere. Ayakları çakılıyordu yere. Yaşar dik durmaya çalışıyordu. Yer suluydu. Ayakları vurdukça zincirler çıkırdıyordu. Götürün. Üçüncü operasyon. Tokyoları ellerine verdiler. Kollarına girdiler iki yandan. Birinci operasyon falaka. İkincisi elektrik. Üçüncü operasyon ne olabilirdi? Eğil. Eğildi. Merdiven iniyoruz. İndiler. Geçtikleri bir yerde yemek kokuları duydu. Ağzı sulandı. Tabak kaşık sesleri. Açık havaya çıkardılar. Güneş vurdu yüzüne. Üşüyordu. Su gibi terlemişti. Çakılın üstünde yarı sürüyerek yürütüyorlardı. Ayakları mantarlaşmış, keçeleşmişti. Acı sızı duymuyordu. Fakat güçsüzdü. Zor taşıyordu bedenini. Bir yere girdiler. Ancak iki kişinin yan yana geçebileceği dar bir koridordan geçiyor olmalıydılar. Yan yana gidiyorlardı. Biri önden sağ yanından çekiyor, biri geride sol omuzundan itiyordu. Zor oluyordu yan yana yürümek. Bir kapı açıldı, girdiler. Havasız, sıcak, ter ve kan kokuyordu. Gözlerini açtılar. Dar, tuvalet genişliğinde özel bir hücreydi. Penceresi yoktu. Karşı duvarın sıvaları kabarmış, yer yer dökülmüştü. Sağ ve sol duvarda 2 metre yükseklikte birer halka, kalın paslı 2 halka. Bir ucunda delikli tokalı bir kayış bulunan bir kendir geçirilmiş bir halkaya. Sinek pislikleriyle benekli bir lamba sarkıyor tavanın tam ortasından. Kollarını çözdüler. Yüzünü kapıya çevirdiler. İki halkanın ortasını gelecek biçimde geri ittiler. Kapı açıktı. Elinde Thompson bir er bekliyordu. Kollarını kaldır dedi onbaşı. Kaldırdı. Koluna dirseğinin biraz yukarısına bağladılar kayışı. En son delikten tokaladılar. Çok sıkıyor dedi Yaşar. Yok, sıkmayacaktı dedi onbaşı. Kendiri dirseğiyle bileği arasında sarıp bileğinden ilmiklediler. Kendirin öbür ucunu çekince kolu gerildi. Gerginliği bozmayacak biçimde bağladılar. Öbür kolunu da aynı biçimde bağlayıp gerdiler. Parmak uçları zor değiyordu yere. Bütün ağırlığı kollarına binmişti. Sağ köşede, iki duvarın değiştiği yerde yalnızca işemeye yarayan, pisuvara benzeyen bir şey vardı. Fakat pisuvar değildi. İçi kırıklar, pislik, kanlı kurumuş tükürük, cigara artıklarıyla doluydu. Borusu eski, paslı ve ezikti. Onbaşı kapıdan dışarıya baktı ve ere döndü. Gözlüğü tak. Er gözlüğü taktı gözlerine Yaşar'ın. Hiçbir şey görmüyordu. Karanlığa gömüldü yine. Koridorda ayak sesleri, kapı biraz daha aralandı. Lüman kolonyası ve pipo tütünü koktu. Nasıl Yaşar Yılmaz? Buna dal usulü askı derler. Başka usullerimiz de var. Bizde usul çok. Daha ayaklarından asılacaksın. Daha neler göreceksin neler. Albayın sesiydi. Oğlum sağ tarafını biraz daha çek. Baş üstüne komutanım. Sağ yandaki kendini çözüp biraz daha gerince tamam dedi albay. Ayak sesleri ve limon kolonyası. Kapı kapandı. Gözlerini açtı onbaşı. Gitti. Mavi bir duman. Pipo tütünü kokuyordu. Bir süre daha. Ayaklarına baktı. Kıpkırmızıydı. Yeni yeni şiştiğini görüyordum. Oysa zıplatırlarken ayaklarının davul gibi şiştiğini ve bu şiştiğin 2-3 parmak boyuna uzadığını sanmıştı. Çok terlemişti. Çok susamıştı. Ağzı kuruyordu. Paslanıyordu. Az sonra kollara uyuştu. Avucu yumuktu. Açmak istedi parmaklarını. Açılmıyordu. Zorlaması bir yarar sağlamıyordu. Kollara uyuşurken tabanlarının keçeleşmesi çözülüyordu usul usul. Yanıyordu tabanları. Soğuk betona yalnızca parmaklarının ucu değiyordu. Tabanını tam olarak bastırabilse anlatılmaz bir ikilem içindeydi. Bir yanıyla soğuk betona basıp tabanlarının rahatlamasını sağlamak, bir yanıyla soğuk betona basıp zıplayıvermek ve o kısacık zıplama anında parmaklarını açıp kapamak. Acı içindeydi. Ne zıplayabiliyor ne tabanlarını basabiliyordu. Parmakları taşımıyordu artık ve kollarındaki ağırlık çoğalıyordu. Az sonra kollarının varlığını duymaz oldu. İnliyordu. Bir saati geçmiş olmalıydı asılalı. Nöbetçi 2'de bir mercekten bakıyordu. Kapı yarım metre ötesindeydi. Mercek tam göğsüne, yüzüne denk geliyor olmalıydı. Boynunu bir sağ yanına, bir sol yanına düşürüyordu inleyerek, sıkıntıyla. Kolu omuzundan kopuyordu sanki, dayanamıyordu artık. "Nöbetçi kardeş, kollarım tutmuyor kardeş." Bekledi, nöbetçi kapıdan bakıyordu. "Kardeş, kollarım tutmuyor." Ses bile çıkartamıyordu. Sıkıntının, çaresizliğin kaçınılmaz olarak vardığı ağlama duygusunun eşindeydi. "Gelin," dedi kendi kendine. "Gelin, anam, bir daha görürsem seni, hep ana diyeceğim sana. Ana, ana, anam." Gözleri buğulanmıştı. Başı sağ omuzuna düşmüştü. Gözlerini yumdu. Başının üstündeki lambanın ısısı çoğalıyordu. Susuzluğunu arttırıyordu. O şişman kadını gördü. Bol suyla taş bir avluyu yıkıyordu. Ayağında tokyolar vardı. Gözünü açtı. Tokyolar ayaklarının az ötesinde duruyordu. Onları ayaklarının altına çekebilse bir iki santim yükselebilirdi. Denedi, yetmiyordu. 3-4 santimlik bir aralık kalıyordu. Bir daha denedi. Ayaklarını tokyolara yaklaştırdıkça kolları uzanıyordu. Kuş yavrusu gibi açılıyordu ağzı. Uzun ve dayanılmaz bir uğraştan sonra ulaştı tokyolara. Binbir zorlukla çekti ayaklarının altına. Yükselmişti biraz. Eskiye oranda kollarındaki yük hafiflemişti. Az sonra iki tokyoyu üst üste getirdi. Daha da yükseldi. Kolunu, parmaklarını oynatmaya çalıştı. Parmakları zorlukla açılıyordu. Gücü ulaşmıyordu. Büyük bir inatla yarım saatlik bir süre açıp kapayarak kan dolaşımını sağlamaya çalıştı. Giderek karıncalanıyordu kolları. Çıngışma oluyordu. Çok sevindi bu çıngışmaya. Kan yürüyordu. Uyuşukluk çözülüyordu. Dudakları iyice kurudu. Ayakları morarmaya başladı. Sesler kesileli çok oluyordu. Gece bekçilerinin düdükleri ötüyordu. Sonra baygınlık belirtileri başladığı bir an yastı ezanını duydu. Ay ışığı nereden geliyor aklına? Ardıç kokuları nereden geliyor? Navruz, purçalık, çiğdem toplarda mal güderken ve pınarlar nasıl akardı? Ağası çok şımartırdı çocukken. Sofrada yemek yerken buyururdu geline. Gelin, bir su ver derdi Yaşar. Bunu öyle bir doğallıkla söylerdi ki bir gören gelini evin hizmetçisi sanırdı. Kalkardı sofradan üşenmeden, kızmadan, alınmadan getirirdi suyunu gelin. Ve Yaşar nasıl içerdi o suyu? Anasına yaptıkları canlandıkça gözünde içi parçalanıyor. Acısı kat kat çoğalıyordu. Su istese Yaşar, gelin biraz geç kalsa küser demen. İnsan anasına küser mi, gadasını aldığım derdi gelin. Alçak gönüllü yumuşak. Dinlemezdi Yaşar. Yemeği bırakır kalkardı. Ağası da kızardı geline. Bazı günler hiç olmayacak şeyden kavga çıkardı evde. Ve ağası yoruluncaya dek döverdi gelini. Güneşin altında sıcak toprakta uyuyor Yaşar. Oğlum bir kerecik olsun ana de. Sana bir toklu vereyim. Kebaplar yapayım. Bir kerecik ana de oğlum. Susuyor Yaşar. Bir kerecik bir oğlum. Bir kerecik ana de. Konuşacak mısın? Yoksa sabaha kadar asılacaksın. Gözlerini araladı. Nöbetçiydi. Konuşacak mısın? Söyleyeceklerimi yazdım. Başka sözüm yok. Kapı önünde fısıltılar, tıkırtılar oldu. Kulağı çınlıyordu. Eski bir alışkanlıkla kim anıyor beni dedi kendi kendine. Sonra yanıtladı. Kimse anmıyor seni Yaşar. Sen daha önce içeriye düşen arkadaşlarını andın mı? Aradın mı? Boynu sol omuzuna düştü. Bir ormanda yürüyordu Yaşar. Sırtında iri, kalın bir odun vardı. Gözleri kapalı yürüyordu. Açmak istiyordu gözlerini. Açmazsa az ötedeki yerden aşağı yuvarlanacaktı. Açamıyordu ve bile bile yara doğru gidiyordu. Yönünü de değiştiremiyordu. Adamını attı yerden aşağı, yuvarlandı. Yarı baygındı. Gözünü bağlayıp götürdüler. Nerelerden geçti, nasıl geçti, bu odaya nasıl geldi anımsamıyordu. Karyolanın yeri mi değişmiş? Soba, iki pencere. Kolunu zincirlediler yeniden. Karyolaya yatırdılar. Ayaklarındaki zincirlere bir zincir ekleyip karyolanın ayağını anahtarladılar. Gittiler. Yarı baygındı. Üşüyordu. Dudakları kurumuştu. Kabuk bağladığını sanıyordu. Pencereleri, perdeleri, beyaz yaldızlı boyalı soba, başka bir odada olduğunun bilincine yeni yeni varıyordu. Kapı açıldı, onbaşı girdi. Hiçbir şey söylemeden kollarındaki zinciri çözdü. Getirdiği yarım metrelik bir zinciri sol bileğine anahtarladı. Öbür ucunu da karyolanın başucu demirine bağladı, gitti. Kolunu oynatabiliyordu. Sağ kolunu ağır ağır yukarı, aşağı, sağa sola hareket ettiriyordu. Askıdan indirilirken bir onbaşı ve bir er iplerini çözdükten sonra bir süre askıdaymış gibi tutmuşlardı kollarını. Ve yavaş yavaş iki yanına indirmişlerdi. Hiçbir şey duymamıştı. Sanki kolları yoktu. Hiçbir şey düşünecek gücü kalmamıştı. Yorgundu, bitkindi. Dürtülerek uyandırıldı. Onbaşı ayak ucunda duruyordu. Tuvalete gidecek misin? Anlamadan baktı ona. Tuvalete, tuvalete diyorum. Bir sağırla konuşur gibiydi onbaşı. Başını salladı Yaşar. Karyoladan elini ayağını çözdü. Uzun zinciri kollarına dolayıp anahtarladı. Ayakları davul gibiydi. Tokyo olmuyordu. Gözlerine taktı gözlüğü onbaşı. Götürdü. Yalın ayak bastı pis sulara. Zincirlerini topladı. Başka bir tuvaletti. Başka bir kattaydı demek. Eğilip baktı şeyine. Büzülmüş, fındık gibi kalmıştı. Oynadı, canlandırmaya çalıştı. Çekti, uzattı. Bırakınca eski halini aldı. Ürkek kabuğuna çekildi. Belki hayatının en büyük acısıydı duyduğu. İçi doldu. Ağlıyordu Yaşar. Tamam mı? Ağladığını belli etmemek için bir avuç su çaldı yüzüne. Tamam dedi. Odasına döndü. Elini ve ayağını karyolaya bağlayıp gitti onbaşı. Binada hareket yoktu. Hesaba göre bugün pazardı. 4. günüydü. Yanındaki komodine tırnakta 4 çizik çekti. Bugün pazar. Dinlenme günü. İşkence yok diyordu kendine. İnanmaya çalışıyordu. Bugün işkence yok Yaşar. Düşüncelerini doğrulayan plak sesleri geliyordu bir aşağı kattan. Plağa yükselen sesle katılan bir asker, bağıran bir başka asker. Gel 57 gün gel. Askerler eğleniyordu. Böyle güzel gördün mü sen gözlerim? Görür görmez tutmaz oldu dizlerim, diyordu türkü. Aşağıdaki kapılar açılıp kapandıkça daha da berrak duyuyordu sesleri. Her gün gözleri önünde insanlara eziyet edilirken, işkence edilirken bu denli kaygısız, yalnızca askerliğinin bitmesini düşlemeyi nasıl rahatlıkla yapabiliyorlardı? Neydi onların kafasındaki süzgeç? Ya çevredeki evler? Günlük ilişkilerinin en küçük ayrıntılar içinde boğulan, aslında önemsiz olan o küçük ilişkileri dünyanın en önemli sorunları gören onlar. Herkes kendi hücresinde yaşıyor. Onların da gözleri bağlı, elleri ayakları zincirli. Bir gün gerçek birer tutuklu olduklarının bilincine varacaklar. Uzlaşamayacaklar hücreleriyle, zincirleriyle, göz bağlarıyla, kıracaklar, yok edecekler. Ve hücre duvarlarında yazılanlar doğrulanacak bir gün. Zulüm mutlaka yenilecektir. Peki nasıl yenilecek bu zulüm? Zulmün ve baskının yüreğine işlemiş, Yaşar'ı tutsak eden etkilerinden nasıl kurtulacak? Kıpır kıpır uyanan, gelişen, gelişirken de yanlış temellere dayanan bir yığın eğilimi, düşünceyi sarsan, yarıklar açan bu duygu ne? Mülazım abinin haklılığı mıdır gelişen? Öğrenci olaylarını değerlendirirken nesnel olabilmiş miydi Yaşar? Gençliğinin isteklerine doğru yanıtlar verecek özü taşıyor muydu savunduğu siyasal çizgi? Kitle hareketlerini önlemeye, öğrenci yürüyüşlerini durdurmaya çalışan, Amerikalılara karşı yürüyen öğrencilerin önüne, onları durdurmak amacıyla öğrenci barikatları kuran arkadaşlarına ne yaptı? Provokasyona gelmeyelim diyerek, sağduyu ve soğukkanlılık adına bir eğilimi başka bir eğilimle maskelemeye çalışanlar ne yaptı? Olaylar içinde gerçek yeri ve değeri nedir? Düşünüyor Yaşar ve kendi zaman zaman abarttığını görüyor. Alçak gönüllü ve gerçekçi mülazım abi önüne geçilmez adımlar atıyor bilincinde. Devrimci kitle muhalefetini geliştirmek, halkın bilincini eğitmek, yönetilenlerle yöneticileri hayatın her alanında karşı karşıya getirmek günümüzün devrimci görevidir diyordu mülazım abi. Yaşar da kendi bilincini kitle bağları kurarak eğitmek ve devrimci yanını, gerici yanını karşı geliştirmek, örgütlemek zorundaydı. Burjuva mantığının, burjuva eğilimlerinin, beğenilerinin, ideolojisinin egemen olduğu yönetici yanı ile yönetmeye çalıştığı ilerici yanlarını karşı karşıya getirmeliydi. En önemsiz görünen konularda bile getirilen antidemokratik önlemler ve kısıtlamalar karşısında amansız bir yırtıcılıkla mücadele etmeli ve kitleleri bu mücadelenin gerekliliğine inandırmalıdır diyordu. Çünkü önemsiz görünen bu önlemlerle burjuvazi halkı alıştıra alıştıra, tepkilere yol açmadan adım adım köleleştirme amacı gütmektedir diyordu. Bu sinsi oyuna karşı mücadeleyi ihmal etmek, önemsememek, faşizmin yayılmasına göz yummaktır diyordu. Yaşar ne yaptı? Arkadaşları bir bir tutuklanırken, devrimciler kurşunlanırken, asılırken ne yaptı Yaşar? Tutumunu kendi gözünde bile haklı göstermek için çeşitli kılıflar bulmadı mı? Şimdi de kaçmıyor mu gerçeklerden, zayıflığından? Gidebiliyor mu hatalarının, yanlış davranışlarının üstüne? O hataların asıl yaratıcısı ve örgütleyici kaynağını bulabiliyor mu? Bulsa bile yok edecek gücü var mı? Bunalıyor. Bugün pazar. İşkenceciler yorgunluklarını giderecekler. Bugün pazar. İşkenceciler sokaklarda, plajlarda, insanların arasında dolaşacaklar. Bir otobüs koltuğunda bir işkenceciyle kendi işinde bir insan yan yana oturacaklar. Bugün pazar. Halk sokaklarda, plajlarda, parklarda, işkenceciler de aralarında. Gülüyorlar, eğleniyorlar onlar da. Zulüm mutlaka yenilecektir. Nasıl yenilecek Yaşar? Nasıl? Akşama dek su ve yiyecek vermediler. Tuvalete çıkartmadılar. Karnı açlıktan eziliyordu. Daha çok susuzluğun yıpratıcı, bitkinleştirici etkisini görüyordu. Şimdi ilk günler yiyemediği yemekleri, ekmekleri, bardağın dibinde bıraktığı suları düşünüyor. Yemediği, içmediği için kızıyordu kendine. Akşam oldu. Perdelerin aralıkları karardı. Onbaşı geldi. Karyolaya bağlı tek kolundaki zinciri çözdü. İki bileğine sardı. Kitledi gitti. Ayakları karyolanın ayak demirine bağlıydı yine. Yarın pazartesi. Yarın pazartesi. İşkenceciler dönecekler. Yine yatıracaklar, dövecekler, elektrik verecekler her yerine. Düşündükçe dehşetinden ürperiyordu. Kahrolsun faşizm. Nasıl kahrolacak bu faşizm? Hangi güçlerle, neleri nasıl yaparak? İnsanları düşündü. Şu an evlerine dönen, pazar yorgunluğuyla dolu insanları. Otobüslerde, kamyonetlerde naralar atan, bir ağızdan türkü, şarkı söyleyen, kalabalık caddelerde bağıran gençler. Ya o şişman teyze? O da gitti mi bir yerlere? Oturdu mu bir ağacın serin gölgesine? Düşündü mü Yaşar'ı? Yoksa unuttu mu? Unutmuş olabileceği sancısı acı bir esintiyle dolandı bedeninde. Yastığa yasladı başını. Unutmamıştır. Hep aklında tutuyor kelepçeli kara çocuğu. Unutmaz. Uzun uzun tarttı yeniden. Beni unutma şişman teyzem. Kelepçeli kara çocuğu unutma. Kitlelere, işçilerin ve köylülerin devrimci özüne inanmayanlar bireysel yalnızlıklara ve yanlışlıklara düşerler diyordu Mülazım abi. Kitlelerin geliştirici ve değişimi zorunlu kılan hareketleriyle bağlar kurmayan, kuramayan devrimciler geride kalacaklar ve kendi yalnızlıkları içinde boğulacaklardır diyordu. Şimdi Yaşar şu zor günlerin yalnızlığında nerelerden, hangi güçlerden can almaya çalışıyor? Nerelerden kaynaklanma çabasındadır direnci? Beni unutma şişman teyzem ne demek? Ne yapabilir şişman teyze içinde büyüyen korkuya? Açlıktan sancılar, gurultular başlamıştı midesinde. Bu bitkin haliyle hiç dayanamazdı daya. Dövmezler yarın. Sorular sorarlar yalnız, dövmezler. İnandırmaya çalıştı kendini. Dövmezler diyordu. Dövseler de az döverler. Kıvrana kıvrana uyudu. Uyandırdılar. Eli Thompson'lu bir yer, bir onbaşı. Ayağı karyolaya bağlayan zinciri açtılar. Gözlerine taktılar gözlüğü. İki merdiven indirdiler. Elleri ayakları zincirliydi. Yalın ayakta. Odanın tanıdık kokusu dizlerinin bağını çözdü. Güçsüzleştirdi. Otur. Sakınarak oturdu. Tanıdıktı sandalye. Belli belirsiz limon kolonyası. Çatırtılar. Yalnız değildi odada. Bekliyorlardı. Kuşkulu ve tedirgin. Karanlığın neresinden geleceği belli olmayan tokat tekme kuşkusu. Her an ha geldi gelecek. Şimdi vurdular vuracaklar tedirginliği. Albayımın sesi duyuldu. Oturduğu yerden konuşuyor olmalıydı. Yaşar Yılmaz. Söylediklerimizi düşündün mü? Korkuyla bekliyordu Yaşar. Bir tokat, bir tekme, bir çubuk. Bugün sana yardımcı olacağız biraz. Bazı şeyleri iyi hatırlaman için. Şimdi söyle bakalım Yaşar Yılmaz. Bu binada senden başka kimler olabilir? Ali'ye yazdığı kağıdın yakalandığını anladı. Umutsuz bir korkuya kapıldı. Bir şey söylese bütün korkusu belli olacaktı sesinden. Çıt çıkarmadan bekliyordu. Bir sandalye gıcırdadı. Ayak sesleri. Limon kolonyasını çok yakından duyuyordu. Tekme, tokat korkusu tedirginliğiyle kafasını ister istemez az geriye çekti. Sakınıyordu. Sanki yetişemeyecekler çekildiği yere. Sen akıllı adamsın Yaşar Yılmaz. Tahmin edebilirsin. Ansızın bir tokat patladı yüzüne. Kim var ulan burada? Başka bir sesti. Tokatın etkisiyle gözlük biraz kaymıştı. İnce bir aralıktan çıplak, titreyen mor ayaklarını görebiliyordu. İyi düşün bakalım. Burada kimler olabilir? Bilmiyorum. Yalnız bir sesi üniversiteden tanıdığım bir arkadaşımın sesine benzettim. Yanılmış da olabilirim. Hangi ses? Nerede duydun? Tuvalete giderken. Benzetmiş de olabilirim. Ne demek Yaşar Yılmaz? Psikolojik savaşa dayanalım ne demek? Beni ve Ali'yi buraya getirmeniz için ne suçumuz olabilir? Ben suçlu değilim ama buradayım. Ali de burada. Başka? Başka kimler var? Tahmin et bakalım. Bilmiyorum. Nasıl bilmezsin Yaşar Yılmaz dedi albayım. İyi düşün. Arkadaşlarından kimler tutuklandı? Bir ses. İlk duyuyordu bu sesi. Hani dolmuş duraklarında adamlar olur. Eli düdüklü sıraya sokar bekleyenleri. Ne denir onlara? Soyadı buna benzer. Hatırladın mı? İyi düşün, hatırlarsın. Avukatın söylediği işçiler geldi aklına. Sordukları Hamit Kahya olmalıydı. Tersane işin sekreteriydi. Yaşar'ın, Ali'nin ne ilgisi, nasıl bir bağ olabilirdi Hamit Kahya ile? Hatırlarsın. Gülünce elektrik direklerindeki kuru kafa işaretlerine benziyor hani. Evet, gemilerle ilgiliydi alınışı. Bu olasılığın bilincine varınca çaresiz, umutsuz, iflah olmaz bir bitkinlik yeniden sardı her yanını. Cigara kağıdı gibi ince, tüy gibi hafif sanıyordu kendini. uzaktan yakından ilgisi olmayan bir şeyle suçlanmak, kurtuluşsuz bir hastalığa tutulmak gibi bir şeydi çünkü. Yaptığı bir işten sorguya çekilse, işkenceye yatırılsa çok çok dayanamaz söyler kurtulurdu. İlgisi olmadığı bir suçlamadan nasıl kurtulurdu? Kehya soyadlı bir işçi arkadaşım vardı. Ha şöyle ya, ha şöyle. Nereden tanırsın bu arkadaşı Yaşar Yılmaz? Tersane işçisi sanıyorum. Bırak bu sanıyorum ayaklarını Yaşar Yılmaz. Dostça konuşalım. Bak, seninle daha çok işimiz var. Dostça konuşursak bu işin içinden çıkarsın. Yoksa kötü olur. Başka türlü konuşuruz seninle. Tersane işçisidir bildiğim kadarıyla. Ayrıca okuyor. Özel okulların birinde öğrenci. Öğrenci işçi. Gökte mi tanıdın lan bu adamı? Bu sesi ilk defa duyuyordu. Sendikalarını da tanıdım. Başka bir ses. Şimdi de sendikada havadan sudan konuştuk de ki ben de senin ananı şöyle geçerken uğramıştım de. Başka bir ses. Buraya gelenlerin içinde ciddi bir şey konuşanını görmedim ben. Hep havadan sudan konuşur ibneler. Hep ama hep. Hatırlamazlar, bilmezler, görmemişlerdir. Şimdi sorsan Hamit Kahya'dan başkasını tanımam der. Heyecanlı bir ses araya girdi. Komutanım, imzalayın şu orospu çocuğunun kağıdını, mezarını hazırlayalım. Bitirsinler işini. Uğraşmayalım bununla. Yaşar sözünü kesti adamın. Efendim, benim saklayacak bir şeyim yok. Bildiklerimi söyleyeceğim. 2 yıla yakındır ki ben bu arkadaşı görmedim. Devam edemedi sözüne. Çevresinde ansızın başlayan gürültü kıyamet susturdu onu. Ne oluyordu? Ayak sesleri yaklaşıyor, uzaklaşıyor. Bir itişip kakışma sürüyordu. Savrulan bir ceketin etiği çarptı yüzüne. Önüne geçilmiş, engellenmiş bir tekmeyle sarsılıyordu. Bir kısmı saldırmak, vurmak istiyor. Bir kısmı da engel oluyordu sanki. Ara sıra uzaktan kurtulmuş, hedefini tam bulamamış bir tokat yüzünü sıyırıyor. Arkasından kafasına vuruluyordu. Dört bir yanından yumruk, tekme, tokat bekliyordu. Ve bu bekleyişin korkuyu da aşan, paniğe varan gelişmeleri karşısında dayanıklılığının bittiğini, sinirlerinin yetmediğini, cılızlığını görüyordu. Şaşkınlık, korku, umutsuzluk, yarınsızlık birleşince ne olur? Evet, şaşkınlık, korku ve öbür duygular cıvık bir boyaydı ve yağmur yağıyordu. Karışıyordu birbirlerine. Yüzünde, gözünde, her yanında sümük var sanıyordu. Adamlar bağırıyorlardı. Bağırtıları da birbirine karışıyordu. Komutanım, müsaade edin komandoları çağıralım. Bu ibneye iyilik yanamaz. Komutanım, imzalayın bitsin şu orası bu çocuğunun işi. Albin sesi girdi araya. Sakin olun, sabırsızlanmayın, durun. Belki konuşacak, söyleyecek şeyleri vardır belki. Kısa bir suskunluğun ardından yeniden başladı patırtılar. Telaşlı konuşmalar. Albayım daha yakındaydı. Duyuyor muydu Yaşar'ın yüreğinin çarpıntısını? Belli miydi yüzündeki korku? Ya titreyişi? Yaşar Yılmaz, bizi enayi yerine koyuyorsun. Boşuna uğraşıyorsunuz komutanım. Bitirelim işini. Sakin olalım. Konuşacak. Güzel güzel anlaşacağız. Bak Yaşar, biz insan gibi adama insan gibi davranırız. Fakat bizi enayi yerine koyarsan bil ki yandın. Sen bize şu tersane işçilerini, onlarla ilişkilerini anlat. Kimleri tanırsın? Sana son bir fırsat. Konuştun konuştun. Konuşmazsan biliyorsun başına gelecekleri. İyi düşün, bekleriz. Vaktimiz var. Efendim, ben 2 yıl öncesine kadar tersane iş sendikasına gider gelirdim. Orada tanıdığım işçiler de olmuştur. Ama şimdi inanın ki hiçbirinin adını hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun demek ha? İnanın ki hatırlamıyorum. 2 yıl oluyor. Siz biliyorsunuz, hatırlatın bana. Yardımcı olmanızı rica edeceğim bu konuda. Bak sen. Rica ediyor dedi bir ses. Albayım başladı. Bırak bu pis burjuva kibarlığını Yaşar. Bırak, rol mü yapıyorsun? Doğru söylemek gerekirse hiç beğenmedim bu tavrını. Hiç beğenmedim. Burjuvalar gibi konuşmak sana yakışır mı? Sen bir devrimcisin. Ne demek rica etmek? Biz seninle erkek erkeğe konuşuyoruz Yaşar Yılmaz. Bak sana ipucu vereyim. Hilmi Meri, Kemal, Feyzullah, İrfan, bunlardan ve ötekilerden söz et. Görüyorsun ki boşuna adam dövmüyoruz. Bildiklerimiz var. Bunlarla çalıştığını da biliyoruz. Hadi bakalım. Bir suskunluk oldu. Çay ister misin Yaşar? Açlıktan, susuzluktan içi geçiyordu. İstese miydi? Sağ olun, çay içmem. Biraz düşündü. Efendim, söylediklerinizden yalnızca Hilmi'yi tanırım. Tersane İş Sendikası'nın başkanı. Kısa boylu. 2 yıl var ki görmüyorum. Ayrıca Ali'yi tanırım. Başka kimseyi bilmiyorum, hatırlamıyorum. Görsem belki tanırım. Resimleri getirin. Dışarıya çıkan ayak sesleri. Kemal'i, Meri'yi tanımıyor musun? Feyzullah, hiç konuşmadın mı bunlarla? Resimler geldi dediler. Ağır bir el boynuna bastırdı. Eğdi başını. Yalnız albüme bakacaksın. Başka yere bakmak yok. Bir el kucağına albümü koydu. Bir el gözlüğü yukarı alnına doğru çekti. Görüyor musun albümü? Ağır el başını kaldırmasını engelliyordu. Daracık gözlük aralığından ancak resimli sayfanın az bir kısmını görüyordu. Tam göremiyorum. Albümü görüş alanına soktular. Şimdi görüyorum. Birini tanıdı. Yorgun, çökük yüzlü, saçlı sassız, yandan, önden. Efendim, bu kır saçlı arkadaşı sendikadan hatırlıyorum. Konuştum onunla. Sendikaya bir teksir makinesi gerekliydi birkaç günlüğüne. Bir arkadaşımdan emanet olarak aldım verdim. Öbür resimlerdeki iki arkadaşı hatırlamıyorum. Sendikada görmüş olabilirim. Ama bir konuşmuşluğum yoktur. Gözünü kapattılar. Albümü çektiler. Kalktı. Peki Yaşar Yılmaz dedi albayım. Bu tersane işçilerinin örgütleniş döneminde ilk hangisiyle nerede tanıştın? Bunları anlat bize. Bir gün teknik üniversite lokalinde avukat Ünal Erardal ile tanıştım. Teknik üniversite sendikasının avukatıydı. Benim de basın davalarım vardı o zaman. Yardımcı olmasını istedim, kabul etti. Bir süre sonra dost olmuştuk. Yazıhanesine gidip geliyordum. Bir gün bir grup işçiyle karşılaştım yazıhanesinde. İşleri varmış avukatla. Konuştuk. Böylece tanıştım bir takım işçi arkadaşlarla. Ya Yaşar, bizi çocuk yerine koyma demedik mi sana? Ne masal anlatıyorsun bize? Bir avukat yazıhanesinde bir grup işçiyle karşılaşıyorsun tesadüfen ve hemen samimi oluyorsunuz. Ulan insan içki masasında bile bu kadar çabuk samimi olmaz. Nasıl bir iş bu be? Benim basın davalarım vardı. Bırak bu ayakları Yaşar Yılmaz. Samimi değilsin. Çağırın komandoları. Ayak batırdıları. Ansızın bir yumruk yüzüne ve bir tekme. Sandalyeyle birlikte yere devirdi Yaşar'ı. Neye uğradığını şaşırmıştı. Toparlanmasına fırsat kalmadan ayak bileklerindeki zinciri yukarı sıyırıp ayaklarını falakaya geçirdiler. İyice gerilmişti. Biri iki ayağıyla pazularına bastı. Ayakları iyice şişmişti, morarmıştı. Yer yer düğme büyüklüğünde kabarcıklar, siyah sular toplamıştı. Korkusu büyüktü. Dün sabahtan beri aç ve susuzdu. Vuruldukça avaz avaz bağırıyordu. Onlar da bağırıyorlardı. Birbirine karışan, birbirini tutmaz sorular soruyorlardı. Kanlı pazara katıldın mı? 16 Haziran'a katıldın mı? İşçilerle ne yaptın ulan? Un kapanı banka soygunundan aldığın paraların yerini söyle. Doğan Özgiden'i tanır mısın? Şimdi nerede? Tablo odasında kim vardı senden başka? İyi ustura kullanır mısın? Kime, niye, ne zaman ustura çektin orospu çocuğu? Sizi başımıza bela eden çoban sülünün de Ecevit'in de hesabını göreceğiz. Değişik sesler, değişik yönlerden birbirine karışıyor. Yaşar'ın bağırtısı hepsini bastırıyordu. Tırtlak tanınmaz bir haykırış. Hep aynı sesleri tekrarlıyordu. Oy anam, bir şey bilmiyorum. Bir süre sonra duyarlılığını yitirdi tabanları. Vuruldukça kemiklerinin sızladığını duyuyordu yalnız. Bulanmıştı kafası. Hiçbir şey berrak değildi artık. Pijamasını, donunu sıyırdılar. Su döktüler bacaklarının arasına. Kamışından ayak baş parmaklarından akım verdiler. Zaman kavramını yitirmişti. Zıpla diyorlardı. Ayakta zor duruyordu. Zıplayamıyordu. Bitkindi. Başını dik tutamıyordu. Önüne düşüyordu başı. Kuvvetli bir kol sarıldı. Kaldırıp vurdu tabanlarını yere. Ayakları yere çakıldıkça beyni yuvasından fırlıyor. Sonra yuvaya düşüyordu sanki. İbne, sen ne biçim devrimcisin be? Daha zıplayamıyorsun bile. Kaldırıp bir daha vurdu yere. Bak Yaşar dedi albayım. Hiç iyi şeyler düşünmüyoruz hakkında. Heyet biraz sonra hiç karşılaşmadığın bir şey uygulayacak sana. Odana çıkartacağım seni. Git dinlen. Eğer istediklerimizi yazarsan yemek, su, cigara da verecekler sana. Yok yazmazsan yandın. Heyet ne isterse yapar. Artık ben karışmam. Komutanım, ben bildiklerimi anlattım size. Sorduklarınızı bir daha yazayım düşünerek. Sesi titriyordu. İstersen yazma Yaşar. Sen bilirsin. Götürün. Koluna girdiler. Zor yürüyordu. Az sonra koluna girenler kafasına, yüzüne gelişi güzel vurmaya başladılar. İlk tokadı alnına yemişti. Önce ne olduğunu kavrayamadı. Bir yere çaptığını sandı. Dizlerine, kaval kemiğine tekmeler vurulunca dayak yediğini anladı. Kolları ve ayakları tutmuyordu. Tekmeyi yedikçe savruluyor. Düşecekken tutuyorlardı. Orospu çocuğu, tuvalete kağıt koyarsın ha diyorlardı. Çok kızgın oldukları belliydi. Sana yedik yaramazmış. O kadar çay verdik, cigara verdik. Hepsi havaymış. Ya arkadaş görmeseydi, şurada kalmış az bir zamanımız. Konuşmaları hayal meyal anımsıyordu odaya geldiğinde. Yine bütün olayları, konuşmaları, boyaları birbirine karıştırmıştı. Sanki her şey yıllar önce olmuştu. Gözlerini açtılar, kan gördü. Patlamıştı ayakları, kanıyordu. Elini ve ayağındaki zinciri karyolaya bağlamadılar bu kez. Son bir tekme daha vurup yıktılar. Büzülmüştü iyice. Ölü gibi uzandı yatağa. Kendinden geçti bir an. Uzadı sakız gibi. İnceldi. Sonra kalınlaştı. Bir balon gibi şişti, şişti. Neredeyse patlayacaktı. Fırladı ve gözlerini açtı. Gözlerini açmasaydı kurtulamayacaktı patlamaktan. Kalbi çarpıntı içindeydi. Hayata bağlayan son güç, son direnç tükeniyordu sanki. Kağıt kalem getirdiler. Uzun zaman acıdan, sızıdan başka bir şey duyamayarak kıvrandı. Zaman zaman elinde olmadan inliyor. Ah anam, ah diyordu.